Merhabalar herkese, Serbest Kutsu Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba Mustafa.
Merhaba Ahmet, ne haber?
Teşekkürler, nasıl gidiyor?
İyi vallahi, ne olsun ya. Askerlik öncesi son bir yayın yapalım dedik.
Aynen, ben... bu hafta sonu mu gidiyordun, gelecek hafta sonu?
Pazartesi gidiyorum.
Pazartesi
ya.
Gidiyorsun, saçları da kestirmişsin.
Dedik gitmeden bir konuşalım ya.
Öyle. Yani şimdi ne kadar sürecek, ne kadar yoksun, ne zaman
9 Kasım'da terhis olacağım ben.
Nerede olacaksın?
Gelibolu'da, Çanakkale'de. Bedelli askerlerimizi ifa edeceğiz orada. gitmeden de seninle de bir şey yapalım dedik. NBA'de hem Euroleague'de neler oluyor? Onları konuşalım dedik.
Evet, iki tarafta da değişik gelişmeler var açıkçası. Bugün de okuldan ziyade bir kafede podcast'imizi çekmeye karar verdik. Programımızı içerken kahvemizle beraber. Umarım keyifli bir sohbet olacak bugün de. İstersen NBA'yi konuşarak başlayalım. Preseason game'ler bildiğin üzere devam ediyor NBA'de. Boston Celtics fena bir performans sergilemedi preseason game'lerinde. Jaylen Brown'un saçlarını konuşarak başlayalım diyorum ben. Biraz sohbet havasında gelsin bugünkü podcast'imiz. Ne düşünüyorsun Jaylen Brown hakkında? Akademisyen olur mu?
Abi aslında şey de var bu, yeni kitle tarz oyuncularda, yeni nesil oyuncularda böyle bir hipster hava mevcut. Yani mesela Jared Allen'ı biliyorsun Brooklyn'de. Evet. Onun böyle bir çizgi roman manyaklığı olduğunu, plak sevdalısı olduğunu biliyorsundur. Jason Tatum İspanyolca öğreniyormuş, tarihe ilgi duyuyor falan hani. Yeni nesil oyuncularda biraz bir hipster hava mevcut. Yani o yüzden ben Jaylen Brown'la şaşırmıyorum. Özellikle de kendisi hani sürekli seminerlere katılıyor falan. Enteresan bir kişilik kendisi ya. İzlerken de keyif alıyorum açıkçası.
Ya NBA oyuncularının gerçekten çok değişik özellikleri var. Mesela LeBron James de çok iyi bir şarap uzmanı diyebiliyorum ben. Özellikle sağlık açısından da çok faydalı olduğunu biliyoruz. Şarapın belirli seviyelerle alındığı zaman. LeBron James'in de öyle değişik bir yanı var. Mesela Steve Nash'i hatırlarsın. Steve Nash de çok iyi bir futbolcuydu. Çok iyi futbol oynuyordu. Hatta basketbolcumuzda futbolcu olarak kariyerine devam edebileceğini söyleyenler vardı. Senin var mı böyle aklına gelen başka bir şeyler?
Abi şey vardı işte, Spurs'ta Matt Bonner'ı biliyorsun. Aha. Red Mamba. 4-0-0'la mezun olmuş Miami Florida Üniversitesi'nden, böyle bir tuhaf şeyi var. Böyle nerdliği var onun. Kyle Korver keza çok iyi bir grafik tasarımcısı kendisi. Eşi de müzisyen. Böyle enteresan şeyleri var, ilgi duyduğu alanlar olduğunu gördüm. Yani daha doğrusu enteresanlıktan ziyade basketbol oyuncularında biz göremediğimiz şeyler. Yani aslında kendilerini artık böyle hem profesyonel olarak baskete başlayınca hem bir yandan da
farklı hobiler de
ediniyorlar ve ilgi alanları da var mutlaka.
Yani basketbol işte her zaman değişiyor, gelişiyor.
Yani Kobe Bryant bile hani şey bıraktıktan sonra tamamen prodüktörlüğe geçti. Kendi şirketini kurdu. Belgesel ödülü aldı. Yani bunları da yapıyorlar keyif alarak. O yüzden ben aslında bunlar da tadı tuzu işin, keyfi eğlencesi yani.
Aynen öyle. Ya benim aklıma gelenler ki bunlar oldu açıkçası. Onun haricinde senin NBA hakkında eklemek istediğin şeyler var mı? Kimleri güçlü görüyorsun Doğu ve Batı yakasında? Onları da konuşabiliriz.
Abi
Lakers da fena başlamadı bu arada preseason game'lere. Onu da söyleyeyim.
Ya bu açlık var aslında biraz.
Evet, biraz açlık
oyuncu
var.
Aslında fena kurmadılar. Tamam, hani tam bir ana yönlendirici LeBron olacak ama oyun kurucu eksiklikleri var. Genelde takıma atıcı eklediler. İşte Avery Bradley, Danny Green, Quinn Cook. Zaten Alex Caruso vardı önceki sezondan falan. Yani bunlar da biraz daha böyle kısaları kullanıp dışarıda LeBron James, içeride Anthony Davis şeklinde bir oyun planı var. Diğerleri atıcı olarak kalacak. İşte Jabal McGee, Dwight Howard gibi oyuncular biraz daha şeyde kalacaklar. Pota altında, işte pick and roll'da perde yapacak. Bu oyun üzerinden gitmeyi planlıyorlar diye düşünüyorum. Ama aslında asıl Lakers'taki şey sıkıntılardan bir tanesi de şey gibi görüyorum ben. Jason Kidd yardımcı antrenör oldu ama kendisi problemli bir karakterdir biliyorsun. Yani evet. Müthiş bir oyuncu olmasına rağmen koçluğu büyük sıkıntı ve hani o lobi olaylarını çok yapıp birilerinin ayağını kaydırıyormuş. Bu konuda biraz gene o show takımının etkisi olacak mı göreceğiz sezon içerisinde.
Koçluk için bir şeyler yapabilir mi, ne dersin? Bir ayak kaydırma olaylarından.
Ya zaten Frank Vogel biraz daha böyle naif bir karakter. Daha böyle şeydir. efendik bir insan diyebiliriz.
LeBron yani. Basit bir takım olacak gene. Bana öyle geliyor. Zaten LeBron gitti takımlarda kendisi dümenin başına geçiyor biliyorsun yani. Cleveland'da da öyleydi. Yani hep ön planda olan kişi oluyor. Yani çok da normal aslında. Yani NBA tarihinin ben en iyi oyuncularından biri olduğu konusunda eminim. Hatta belki de en iyisi. Yani tartışmaya açık bu. Basketbol bıraktıktan sonra bunlar konuşulunca daha sağlıklı oluyor. Göreceğiz yani. LeBron James için çok normal bence bu.
Bir yandan da şöyle bir avantajları olacak. Anthony Davis'le ikisi biraz LeBron'un yaşı ileride. Anthony Davis'le bazen böyle biraz nane modlu bir karakter olabiliyor. Çabucak hemen bir şeylerden etkilenme durumu söz konusuyla beraber. O yüzden dinlene bu sezon o ikisi oynayabileceklerini düşünüyorum. Hani 60'ar maç ideal ikisi içinde. Load management'ın artık biraz daha resmileştiğini varsayarsak. Saha içindeki olaylar, saha içindeki durumlarda bence Lakers rahatlıkla playoff'u götürecek. Playoff da asıl gaza basacak onu düşünüyorum ben. LeBron'un özellikle.
Ama ben Anthony Davis'i çok hazır gördüm. Bilmiyorum son videoyu izledin mi? Bir pozisyon vardı. Javale McGee sakatlanmış gibi pot altına giriyor. Sonra pot altından geri geliyor. Anthony Davis pası veriyor ve smudge yapıyor. Lakers Showtime oldu.
Anthony Davis zaten aslında biraz da böyle istiyor. Böyle oyuncular için büyük takımlar bir challenge. Yani bir rekabet ortamı için, onlar için, kendilerini gösterebilmek için daha ideal. Yani tabii draftlarda alt sıra takımları iyi oyuncu seçmek, onun üzerine takım kurmak istiyorlar ama bunlar çoğu zaman olmuyor. Yani Anthony Davis hep bir büyük kendini bir noktada görmek istiyor. Çünkü komple bir oyuncu.
Evet.
Bu anlamda ben Anthony Davis iyi bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum bu sezon. Kendini gösterecektir mutlaka.
Ben ya vallahi sancılı bir süreç oldu yani. Senelerde izleyeceğimiz en değerli, en güzel, en rekabetçi NBA olacağını düşünüyorum. EuroLeague için de aynı fikrim geçerli. Türkiye Ligi için de geçerli. Çok keyifli bir sene olacağını düşünüyorum. Geçen senelere nazaran. NBA ile ilgili şu an benim aklıma gelenler bunlar. İstiyorsan EuroLeague'e de geçebiliriz. EuroLeague tarafında da Fenerbahçe'yi konuşarak başlayabiliriz. Fenerbahçe'nin beklenen seviyede başlamadığını gördük. Dün de özellikle Nando Dokolo'nun 39 sayılık kariyer rekorunu kırdığı performansıyla fark yaratarak maçı kazandılar. Uzun rotasyonda çok büyük sıkıntı yaşadıklarını ben düşünüyorum. Sence bunu düzeltebilecekler mi? Obradovic'in oyun tarzını nasıl görüyorsun? Sonrasında da Sulukas'ı konuşalım.
Oyuncularda en başta eski oyuncularda özellikle işte
bir doymuşluk var.
Tabii. Datome'de, Kalinic'de, Slavkas'ta ve şimdi ilk iki maçta da gördüğüm özellikle yani Real Madrid ve Kızılyıldız maçlarında yeni oyuncular işte Derek Williams olsun, Nando De Colo en başta olsun. Bireysel performanslarıyla çok damga vurdular. Dünkü maçta da öyleydi. Biraz çünkü son çeyreğe kadar kafa kafaya gitti maç Baskonya. Baskonya da problemli bir takım aslında. Hani çok uzunlarından yeter kadar şey almıyor. Şengeli üzerinden oynuyorlar oyunu sürekli. Oyun kurucularında problem var. İşte Pierre Henry kötü, yani çok iyi değildi. Vildoza kötüydü. Baskonya'nın temel problemi aslında oydu biraz bir noktada. Fenerbahçe'nin asıl problemi şu. Abi takımın tamamen yeniden çevresi değişmesi gerekiyor. Yani Obradovic de bu durumdan memnun değil. Eski oyuncuların performanslarından. Ve Slokos noktasına gelirsek Nando De Colo'yu hala da kabullenememişlik hali var. Yani ben bu takımın ana yönlendiriciyim, lideriyim. Ruh halinde, beden dili de keza öyle ama bunu karşılayamıyor
ya performansıyla. Aslında belirli bir başarıya ulaşmış takımların hepsinde yaşanan bir süreç bu.
Evet.
Diye düşünüyorum. Bunu çok gördük yani zamanında. Efes'te olsun, Real Madrid'de olsun, CSKA'da olsun. Belirli bir rotasyon, yani bir recircle'ın olması gerekiyor, değişikliklerin olması gerekiyor. Fenerbahçe tarafında bu yapılmalı. Özellikle taraftar tarafında zaten sene başında Sulukas ve kimdi? Datome'ye karşı eleştiriler vardı. Yani Sulukas karşısındaki, Sulukas üzerindeki eleştirilerin ben doğru olduğunu şu an görüyorum. Fakat ileride bunu düzeltebilirler de. Performanslarını arttırarak. Fenerbahçe'nin bir süre daha bence beklenebilir. O iki oyuncuyu yargılamak için en azından ben kendi açımdan öyle düşünüyorum.
Ocak ve Şubat ayıyla beraber çok kritik sürece girecek. Ya Fenerbahçe değişecek.
Leo Westerman da mesela çok iyi performans göstermedi.
Evet.
Şu ana kadar. Yani şimdi takım planlaması yaparken evet Sulukas gibi iyi bir gardınız var. De Colo gibi bir süperstarınız var. Onun yanında Bobby Dixon ve Leo Westerman gibi seçenekleriniz var. Ya kağıt üzerinde baktığımda çok iyi duruyorlar gerçekten ama bir türlü istenen katkı veremediler. Belki sezon başı olduğu için yani biraz onlara süre vermemiz gerekiyor. Ama tabii göreceğiz.
Yani o şey lazım. Dediğim gibi özellikle Ocak, Şubat Fenerbahçe için çok kritik dönemeç olacak. Hani tabii ki de playoff yapacak bu takım. Tabii ki de şey yapacak
tabii
ama...
Tabii ki de Final Four'un yine en önemli adaylarından.
Ama işte özellikle oyuncuların, eski oyuncuların performansları çok belirleyici olacak. Çünkü bireysel performanslar da bir yere kadar gidebilir bu durum.
Aynen öyle.
Yani Nando De Colo her maç 39 atamayabilir.
Evet.
Kendisi çok özel bir oyuncu, çok sevdiğim bir oyuncu olmasına rağmen evet. O alabilir. Derek Williams mesela dün biraz çok şey gördüm, tutuk gördüm onu. Gerçi hani ilk 5 başlamadığı için de olabilir. İlk 5'te başlaması gerekiyordu bana göre kendisi. Bilmiyorum bakalım. Veseli'nin performansı sakatlıktan döndü. Nasıl arttıracak performansı? O da belirleyici olacak Fenerbahçe adına.
Veseli çok önemli bir oyuncu gerçekten tabii, Fenerbahçe tabii. için. Fenerbahçe'nin ben 135-40'ı diyorum Veseli için. Veselisiz Fenerbahçe çok sıkıntılı. Ve City maçı ben çok şans vermemesini de anlamlandıramıyorum açıkçası. Tamam. Yani
çok istedi-
tamam yani iyi oyuncuları var. Onları oynatmak istiyor. Ama City maçta gerçekten oynadığında tamamını veren, tüm konsantrasyonunu sahaya veren verimliliği çok yüksek bir oyuncu diye düşünüyorum ben. Oyunda tüm takımlarda çok önemli katkı verdi. Bence City maçı da daha fazla süre verebilir. Ya en azından süreyi ver. Kullanamazsa yeniden oturtur bence. Yani Obradovic'in ona biraz daha şans verebileceğini düşünüyorum.
Ya biraz ortodoks düşünceleri var ya Obradovic'in basketbolda. Özellikle senelerde oturttuğu bir sistem var ve hani Euroleague'in en önemli Ettore Messina ile beraber en iyi koçu yani. Şöyle baktığımız zaman Obradovic işte bazı şeylerin farkında olduğunu düşünüyorum. Biraz daha o eski tip düşüncelerinden daha da arındığı zaman oyuncu esnekliğini kazandırdığı zaman bence daha da şey Fenerbahçe'yi üst noktaya çıkaracak hamleleri kendisinin yapacağını düşünüyorum. Onun eline bakıyor yani.
İstersen şimdi Efes Pilsen'e geçelim. Efes Pilsen tarafında sen Chris Singleton transferini çok beğendiğini söylemiştin ama Adrien Muermann'la oynayacakları oyunu çok merak ettiğini belirtmiştim. Ben beraber oynayacaklarını pek düşünmüyorum ama sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kanatlarla da sorun olduğunu düşünmüştün.
Hafta sonraki bandırma maçı problemliydi. Evet. Özellikle kanatlardan. Şimdi artık yeni hem NBA'de de hem ya, genel olarak global basketbolda şöyle bir şey gördük Dünya Kupası'nda da. Kanatlar üzerinden pick and roll oynanmaya bile başladı artık. Yani öyle bir durum söz konusu var. Çünkü kanatların da çok önemi arttı oyuncu konusunda.
Ki Ergin yani... Ataman'ın basketbol sisteminde çok önemli yer tutar kanat evet. oyuncuları. Yani Eric Patterson biz o yüzden önemli bir transfer olduğunu söyledik. Chris Singleton'ın gene keza perdeden çıkıp şut atabileceğini veya kendi şutunu yaratabileceğini söyledik gibi.
Yani burada şey biraz yumuşak kalıyorlar savunma anlamında. Özellikle hücum anlamında problem yaşanıyorlar ama savunma anlamında biraz... O eksikliği gördüm. Zaten bu takımın ana esas planı şeydir. Misic oyunu yönlendirir. Shane Larkin serbesttir. Shane Larkin daha serbest skorerdir. Ve diğer oyuncular da daha çok hani yarı izolasyon, isolation gibi oynadıklarını düşünürsek diğer kanat oyuncuları ve pot altı oyuncusu Brian Dunstan'la beraber daha hem hücumda rebound kovalama hem de kendilerini dışarı atıp perdeden çıkıp şuta yönelme. Bunlar üzerinden oynanıyor. Savunmada da rebound kovalamak özellikle çok şeydir. Önemli etken, önemli faktörlerden. Biraz daha geleneksel bir savunma anlayışı var Ergin Ataman'ın. Ben bunu gördüm. Efes'in de şimdi artık daha da rekabet çok fazla arttı. Takımlar çok güçlendi. Efes kimyasını koruyarak devam ediyor evet. takımla. Takımla. Onların da biraz daha zamana ihtiyacı var.
Fenerbahçe'nin azından zaten farklı kalan tarafları şu oldu. Olan eksiklerini doğru parçaları koyarak ilerlediler. Fenerbahçe ise bir revizyona ihtiyaç duyaraktan şu an hala devam ediyor. Aslında ufak da bir revizyon yaptılar. Yeni parçalar kattılar. Direkt ilk 5 oyuncular aldılar ama kimya tam oturmadı Fenerbahçe'de. Ama Efes'te eksik parçalara doğru hamleler yapıldı.
Eksik
ve takım korundu.
Bir yandan da şey durum söz konusu, Ergin Ataman'ın her ne kadar tartışmalı söylemleri, hareketleri olsa da şey konusunda, özellikle Türk oyuncular konusundaki tutumları, söylemleri haklı. Yani Türk oyuncular kendilerini daha çok göstermesi gerekiyor ki takımda da önemli oyuncular var. İşte Doğuş Balbay, Sertaş Şanlısı, Tolga Geçim. Yani bunlar önemli
evet,
oyuncular
iyi
yani.
Türk oyuncular.
Ve bunların da kendilerini göstermesi gerekiyor. Özellikle hem ligi götürme anlamında hem Euroleague oyuncuların daha şey sağlıklı kalması anlamında. Şimdi Ergin Ataman da dar rotasyon kullanıyor diye bir şeyimiz var, söylemimiz var her zaman için. Bunu görürüz, onu da kendisi söyler ama bunu da biraz eli kolu mahkum yapıyor. Yani oyuncuların da performansları da çok önemli. O yüzden Türk oyuncuların da devreye girmesi gerekiyor belli noktada.
Ya istersen bir de CSKA'yı konuşalım. Yani ben anlamıyorum bu CSKA'yı Mustafa. Ya CSK kimi alsa guard olarak Parlo'ya gidiyor. Mike James de dün 26 mı attı, 28 mi attı?
Evet, değil mi? Hayatı.
Yani
çok da Itudis'in, asist özelliğini de yani, iyice geliştirmiş takım, onu gördük.
Itudis'in yani, elinde sihirli bir denek var herhalde. Ne yapıyor bu adam orada?
Ya aslında çok şaşırdım. Itudis'in çok zıttı. Yani istediği guard özelliklerinin evet, çok zıttı bir özellik olmasına rağmen Itudis de Ergin Ataman'ın Shane Larkin'i kullandığı gibi kullanıyor Mark James'i özellikle. İşte Daron Hillard, diğer oyuncu Will Clyburn olsun, onlara top emanet ediyor ama Mark James özellikle hani potaya gitme konusunda Avrupa'nın en önemli, Avrupa basketbolunun en önemli oyuncusu şu anda Euroleague'de.
Evet.
Ya korkunç etkileri var. Bunu çok güzel optimize etmiş takıma. Ve bir yandan da Mark James'in de kendinden de fedakarlık yaptığını gördük oyunundan. Özellikle top dağıtma konusunda, asist özellikle yani 6 asist yaptı dün gecede. İyi bir rakam bu. Ve bu benim nazarımda CSKA'nın en önemli şeylerinden bir tanesiydi. Tabii ki de uzun rotasyonunu çok iyi kullanıyorlar CSKA. Özellikle savunma anlamında işte Karasevler, Voronsevic olsun, Kyle Hines olsun. Bunun yanında işte gelen oyuncular özellikle Mike James üzerinden Daron Hillard ve Will Clyburn üçlüsü topu yönlendirme konusunda iyi işler yapıyorlar. Ben bu üç maçta onu gördüm. Dün gece de Kim maçında bu oyunları çok iyi gösterdi. Özellikle ilk çeyrek zaten o kadar iyi top oynadılar ki 3 ve 4. çeyrekte daha rolanti de geçirdiler. Onu gördüm.
Sıradaki konuşacağımız takım da Milano. Milano hakkında neler düşünüyorsun? Dün Messina çok iyi oyunlar çizdi.
Ya dün aslında çok güzel bir maç oldu Panathinaikos'un da. Şey fark ettim ben. Luis Scola kaç yaşında olsa olsun müthiş top oynuyor. Yani Sergio Rodriguez burada Messina'nın oyununa, sistemine uyuyor. Daha pick and roll'a döndüğü zaman ama Sergio Rodriguez'lik şeyi fark ettim ben. Daha top yönlendirme, potaya gitmekten ziyade daha takımı yönlendirme, hareket ettirme konusunda ve şey Vladimir Mitsov ve Luis Scola daha böyle uzunlar üzerinden daha pick and roll'la beraber takımını iyi bir şeye seviyor.
Nereye kadar gidebilirler sence?
Playoff'u yapacaklar rahatlıkla ama Final Four için gaza basmaları gerekiyor özellikle bazı oyuncuların, özellikle işte Sheldon McGee gibi olsun. Brooks olsun. Ya yani bu oyuncuların da şey yapması gerekiyor. Daha da gaza basması gerekiyor. Yeni takıma geldikleri için biraz alışma evresi dediler. Ama Messina oyununu da ona göre şekillendireceğini düşünüyorum ben. Özellikle ilerleyen safhalarda. Bu arada Zalgiris Real Madrid maçını konuşalım mı?
Zalgiris Real Madrid maçını tabii ki konuşalım. Zalgiris yine çok iyi bir
Zach LaDay özellikle gösterdi. Şeyle ön planda olduğu yani bir maç
Real
vardı.
Real Madrid özelinde benim aslında söylemek istediklerim var. Kadroları çok iyi diyoruz ve her geçen gün daha iyi olmaya devam ediyor. Ne olacak bu Real Madrid? Direkt şampiyonluk adayı olarak ben şu an Real Madrid'i söyleyebiliyorum mesela.
Şeyi fark ettim ben ya, özellikle Real Madrid'in biraz tutuktu özellikle oyun kurma anlamında. Hem Sergio'yu hem Campazzo. Ama yani takımın şeyine bakıyorum, çeyresine bakıyorum. Ya müthiş oyuncular var. Yani
her hamlesi mesela çok önemliydi.
Yani Jordan Mickey hem genç oyuncu hem de işte Gustavo Ayo'nun üzerine gelen iyi bir transferdi. Ben ama şeyi özellikle oyun şey kurma konusunda, oyun yönlendirme konusunda guardların çok önemli olduğunu gördüm. Yani mesela kaç yaşında olursa olsun J.C. Carroll döktürüyor. Hem ligde hem de Euroleague'de iyi başladı bu sezonu. İyi performans gösteriyor. Yani X faktörler takımda böyle wild cardlar ortaya çıkınca çok iyi bir şekilde şey yapıyorlar. Real Madrid çehresini değiştiriyorlar.
Peki Bayern Münih hakkında mı söyleyeceksin? Dün inanılmaz bir maçtı gerçekten. 104-63 bitti Bayern Münih maçı. Alman basketbolu gelişmeye devam ediyor.
Abi müthiş yatırımlar yapıyorlar bir kere. Hani hakikaten hem Alba Berlin olsun hem şey olsun. Çok Bayern. İyi çevresi olan takım var yani Bayern Münih'te. Ben Bayern Münih'in özellikle şeyi Maudolo, Nihat Dedovic, Vladimir Lucic ve üzerinde yani Paul Zipser var ve Greg Monroe takımı, bu beşli mesela müthiş bir beş. Ve keyif de veren bir oyunu oynuyorlar özellikle.
Greg Monroe'yu sene başında da konuşmuştuk. Gerçekten çok merak ederek beklemiştik. İnanılmaz bir performans göstermedi ama ilerleyen dönemde ben performansını da artacağını düşünüyorum. Dün Lowe iyi oynadı, Dedovic iyi oynadı. Ama Kopenhagen ve Monroe'nun da iyi performans gösterdiklerinde daha farklı bir çevreye bürünecektir Bayern Münih diye düşünüyorum.
Tabii.
Peki Asvel'in durumunu nasıl görüyorsun? Yani bu ya... Asvel için kötü bir maçtı.
Evet, evet.
Gerçekten yani Zvezdan Mitrovic bütün maçlarda böyle olmayacaktır diye düşünüyorum. Asvel'in durumunu nasıl görüyorsun, Fransız'ın temsilcisini?
Ya aslında geçen ben Fransa Ligi basketbolunu çok severek takip ediyorum. Asvel'de zaten bir ekol. Tony Parker'ın sahibi oldu şu anda takım. Ama yani kadro kalitesi düşük. Yani kadro çevresi çok düşük. İşte Zenit, Asvel ve Valencia takımları biraz tat katacaklar Euroleague'e bu sene ama hani kadro kaliteleri düşük yani. Bu takımın özellikle şeyleri 3 ve 4 numaraları problemli görüyorum ben. Hani uzun oyuncuları Noah üzerinden oynuyorlar biraz daha oyunu. O da hani özellikle pota altında çok iyi ama işte rebound çekme konusunda biraz sıkıntıları var. Daha skorer bir oyuncu. Ve Antoine Dio biraz daha topu yönlendiren bir oyuncu. Biraz onları ikisi üzerinden daha ikili oyunlar sergiliyorlar ama ya kadro çok düşük abi. Ya profil kötü yani.
Evet. Benim izlemekten diğer keyif aldığım takımlardan biri de Maccabi Tel Aviv. Yani iyi kadrolar olduğunu düşünüyorum ben. Scottie Wilbekin'den tut Omri Kaspi'ye, Nate Walters, yine Beşiktaş'tan bildiğimiz Nate Walters, Quincy AC gibi, ondan sonra Tarık Bilek gibi, Otello Hunter gibi. Otello Hunter ben transferine özellikle çok şaşırmıştım. Yani Fenerbahçe veya Efes'ten bir hamle bekliyorum açıkçası Otello Hunter nazarında ama o İsrail ekmeği tercih etti. Dün de uzatmada kazandılar ama iyi bir maçtı.
Ya çünkü Kızıl Yıldız iyi, sezona iyi başladı. Keyifli, çekişmeli bir mücadeleydi. Hani tamam Maccabi ilk maçta kimki, ikinci maçta Real Madrid'e yenildi. Biraz onların da fikstürü zorlu ama ben Real Madrid maçında da kimki maçında da hep son dakikaya götürdüler yani maçları. Son şeye kadar götürdüler. Son düzlükte döneme işte biraz sıkıntı yaşadıklar. Yoksa çok iyi bir iyi bir oyun iyi çevreleri var. İyi bir oyun sergiliyorlar. Omri Kaspi de biraz takıma ayak uydurmaya başladı. Scottie Wilbekin de geçen senenin artık Dünya Kupası'ndaki şeyinin performansı, o ölü toprağını üzerinden atmaya başladı yavaştan. Yapması gerekiyordu zaten. Çok beklentileri yüksek çünkü takımın ana yönlendiricisi o. Ben Maccabi Tel Aviv'in bu sene çok daha iyi bir basketbol izleteceğini düşünüyorum. Zaten bu maçla beraber biraz daha bir vitesi arttırdılar. Güzel şeyler, bir basketbol izletecekler bu sene bize.
Bir de ben Maccabi Tel Aviv'in formasını çok beğeniyorum ya. Sarı rengi sevdiğimden dolayı mı artık acaba bilmiyorum ama Lakers'ın forması da bana çok tatlı geliyor. Ya mesela EuroLeague'de veya NBA'de böyle sevdiğin formalar var mı?
Olmaz mı tabii ya. Ya ben şimdi mesela dün akşam Milano'nun oynadığı forma çok güzeldi mesela.
Bu arada Montepaschi Siena'nın eski siyah forması da çok güzeldi.
Ben ona bayılıyorum. Daniel Aykut'lu.
Sixers'ın gene siyah forması. Bir de morumsu bir forması vardı Allen Iverson döneminde. Onlar da çok değerli formalar. Arıyorum bulamıyorum. Gerçekten.
Ben bir de şeyi çok seviyorum özellikle. Cleveland'ın 2016 şampiyonluğunda giydiği tişört gibi forma var ya, ha. Siyah. Her ne kadar herkes itici gelse de bana çok şey geliyordu, enteresan bir forma stil geliyordu.
Cleveland'ın eski dönemlerdeki formaları da bana güzel geliyor. Ben senin o dediğin formayı çok beğenmiyorum ama Cleveland'ın eski dönemdeki formaları da güzel. Bu NBA Live'ın popüler olduğu dönemler.
Evet evet.
NBA Live 2007 falan vardı ya, LeBron James'in böyle uçarak kaçarak.
Baştan aşağı yazılı.
Baştan aşağı dönemler. O zaman gene çok revaçtan formalardan biri Houston Rockets formasıydı. Tracy McGrady'nin forması inanılmaz satıyordu. Türkiye'de mesela en rahat bulduğunuz forma Tracy McGrady formasıydı. Kobe Bryant'la birlikte.
Bir de Miami'nin şeyi güzeldi. Retro Miami Vice retrolu forması çok güzel. Geçen pembeli sene çok iyi. Pembeli ve şeydi, evet.
Ben o formayı buldum.
Turkuaz rengi evet, olanlığı evet. da var. Çok
anladım.
Güzel yani.
Ben o formayı buldum da alıp alınma konusunda çekinceye düştüm. Çok keyifli. Pembeli olduğu için içinde.
O dönemin işte Miami, 80'ler Miami'sinin özellikle şey o hani hem sinemayla evet. hem müzikle olan iç şeyle beraber Miami Vice diye bir ünlü dizi vardı. Onun etkisiyle tasarlanmış müthiş bir forma. Ama onları çok beğendim. Denver'ın formaları da fena değil.
Yani evet, Denver'ın yine Allen Iverson'ın oynadığı dönemde Chance Bluffs'lı kadroyu hatırlarsın.
Evet, evet.
Kenyon Martin falan. Çok güzel bir kadroydu benim için izlemesi keyifli. Kyle Anthony'nin olduğu kadro. O dönemdeki forması da gerçekten çok güzeldi. Bir mavi desenli formaları evet. vardı, bir de siyah formaları evet, vardı. Evet. İkisi de gerçekten
mavi
çok güzeldi.
Mavi desenli...
Siyah sarıydı gene. Evet. O. Siyah sarı forma çok güzeldi.
Ben şey, bir yandan da şey... Memphis'in de formaları fena değil. Memphis, Atlanta'nın özellikle, bir de Memphis, Atlanta'nın koyu renk formaları çok güzel.
Ben yok ya, Atlanta'nın formalarını sevmedim.
Özellikle fontları falan hoşuma gidiyordu benim ya. Daha böyle.
Atlanta'nın forması bana çok normal geliyor yani.
Beyaz forması tabii çok şey de normal de.
Yani özellikle Celtics, siyah. Celtics sadeliğinde formalar gibi geliyordu bana. O sebeple çok sevmiyorum. Tabii Celtics formam var ama yani takımı sevdiğimizden dolayı, taraftar olduğumuzdan dolayı. Onun haricinde yine Chicago'nun forması çok klasiktir ama güzeldir tabii ki.
Siyah formaları çok güzel Chicago'nun ya. Siyah forması yeni dönem için yaptıkları ben bayağı beğeniyorum. Biraz daha böyle karartı gibi geliyor ama yani, farklı bir şeyi var, havası var onun da yani.
Evet. Fenerbahçe'nin forması da güzel mesela. Lakers Showtime havası var onlarda da.
Fenerbahçe'nin şey bir de hani özellikle sarının dominasyon olduğu evet. formaları ilgi çekiyor epey evet, yani.
Kamaştırıcı oluyor ama ben bu sene mesela Lakers'ın formasını çok beğenmedim. Şimdi Lakers diyorum, özür dilerim. Anadolu Efes'in formasını çok beğenmedim. Yani geçen seneki değil ondan önceki seneki forma mesela çok güzeldi. Bende de Bryant Dunstan'ın kendi forması var. Hediye gelmişti. Giymekten çok keyif aldığım bir forma. Bir de Lakers'ın o. Lakers diyorum hatta. Lakers diyorum yine çok pardon. Efes'in o forması. Onun haricinde ben bu sene Beşiktaş'ın formasını beğendim.
Beşiktaş'ın da uzun hani tişört kıvamında evet, evet. yaptıkları forma çok güzel.
İlk kez yani Beşiktaş'ın bir formasını beğendim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak. İlgimi çeken bir forma oldu. Onun haricinde aklıma gelen başka form var mı diye düşünüyorum.
Şeyi de güzel mesela. Ben şeyini de seviyorum. Alba Berlin'in forması da çok keyifli. Yani böyle Denver'a benziyor hafiften. Denver'ın sarı forması şeyine benziyor. Alba Berlin'in de bu sene başladığı forması da fena değil. Ben güzel buldum yani. Ama özellikle gri renkler Spurs'tan dolayı şeyler formalar benim de hoşuma gidiyor. Dün gece işte Milano'nun forması da öyleydi. Çok keyif, güzel formaydı. Bana biraz daha o şeyler güzel gidiyor yani.
Vallahi formaları da konuşalım istedik. Görüşlerimiz bu şekilde. EuroLeague ve NBA hakkında forma endüstrisinde konuşmuş olduk. Öyle güzel bir sohbet oldu.
Askere gitmeden önce.
Evet, askere gitmeden önce sana hayırlı tezkirler diliyoruz şimdiden. 9 Kasım değil mi dönüş tarihinde?
Evet.
Tekrarlamış olalım. 9 Kasım'da dönecek Mustafa o zamana kadar.
NBA'de başlamış olur.
NBA'de başlamış olur. EuroLeague'de ilerlemiş olur. Daha güzel analizler yapabiliriz. Zaten o zamana kadar Mustafa olmadığı için basketbol hakkında da bir podcast yapamayacağız. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sosyal medya kanallarından bize sorularınızı iletebilirsiniz, görüşlerinizi iletebilirsiniz, eleştirilerinizi iletebilirsiniz, olumlu olumsuz. Çok teşekkürler Mustafa, ekleyecek bir şeyin yoksa bitirelim.
Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
Hoşça kalın.